Ayrım 8.
Hayat bir yerde değil de insanda olur. Yaşamak, gönlü de dünyayı da aşar taşarcasına hayatla doldurmak demektir. Dolaylarda açıklıklar vardı. Onlar insan gönlünü her yönden gel, gel, gel diye ısrarla davet ediyorlardı. Gönlü onlara doğru davranınca genişliyor, ferahlıyordu. Harlı güneşin masmavi denizden kaldırdığı duvak gibi titreyici buğunun ötesinde Krio burnu yani Knidos hayal meyal görünüyordu. Ne var ki denize açılmam yasaktı. Gazino'nun kahvecisi Derviş aynı zamanda denizciydi. Kahve ocağının bulunduğu duvarın öteki tarafında benim evim bir dolabı vardı. Derviş kabaran kahve cezvesini ocağın önündeki mermere vurdukça ben evden onun tak tak edişini duyardım. Olta, misina, balık sicimi ve bir uzun kamış bulması için ona başvururdum. Onunla birlikte dükkanlara gittik. Bodrum dükkanları o zamanlar bir tuhaftı. Her dükkanda bakkaliye, basma, kumaş, deve çanı, pencere camı, çivi yani dünyada satılabilecek ne varsa topu da bulunurdu. Balık avına ait şu bu ise yalnız birkaç yerde bulunurdu. Gazino gibi sandalyeli ve peykeli kahvehanelerden başka sandalyesiz ve peykesiz olanları da vardı. Deniz kıyısında kumların üzerine hasırlar serilir, keçi boynuzu ya da hurma dallarından çardakların gölgesine yan gelinirdi. Ben oralara gider, oltalara balıkçı bağlarıyla misinaları taktırırdım. Pek tabii olarak denizciler bir olta bağlamasını bilmeyen bir insanı hor görürlerdi. Ben de bir elde oltalar, ötekinde misinalar denizcilerin yanlarına ezile büzüle varırdım. Oltaların bağlanmasını çekine çekine rica ederdim. Öyle ya, hasıra yan gelmişler, denizin gidip gelişini seyrede ede bir keyif kahvesi, bir de sigara içerek dinlenen adamı ne de olsa rahatsız ediyordum. Ne var ki bu çardak altı kahveleri ve oradaki insanlar hoşuma gidiyordu. Gazinoda oturanlarsa böyle yerlere gittiğime şaşıyorlardı. Orada konuşacak ne buluyorsunuz diye soruyorlardı. Bu soru çok garibime giderdi benim. Aradan 2-3 ay geçince denizcilere bu sefer ben bilmedikleri şeyleri yani bağ ve halat matematizlerini öğretiyordum. Onların arasında görülmem adeta neşeli bir olay olurdu. Bodrum'a vardıktan 10 gün sonra şafaktan önce kalkar, bir denizcinin ödünç verdiği ağ ve kepçeyi alarak limana gider, yani kalenin ötesindeki kavise. Orada denizden yemlik karidesler tarardım. Sonra doğru bardakçıya giderdim. Şimdi bir ukala dümbeleyi çıkar da bu balıkçı karanlıkta karidesi nasıl görürdü der ve kurnaz kurnaz güler. Karidesleri görmezdim. Kepçenin içine sığlıkta dipte yosun, pislik ne varsa dolardı. Hatta kimi sefer hıyar gibi ama yumuşak şeyler bulunurdu. Bunları yokladıktan sonra elleri yıkamak gerekirdi. Karideslerin gövdeleri pek kaygan olurdu, sonra da açılıp kapandıkları için parmaklar arasında adeta kıpırdarlardı. Bardakçı. Bu bardakçı pek önemli bir yerdir. Orası eski Latin ozanı Ovidius'un metamorfozlarında ve ondan çok daha önce ilk çağdan ta modern edebiyata kadar yer almıştır. Yurdumuzda olduğu halde hemen hemen kimsenin oradan haberi yoktur. Eskiden adı Salmakis'ti. Sözüm ona Tanrı Hermes'le sevgi tanrıçası Afrodit'in sevişmesinden nur topu gibi bir oğlan doğmuş, adı Hermafroditos. 15 yaşına varınca genç, yerinde duramamış, başını alıp güzel yeryüzünü gezip görmeye çıkmış. Bu arada Karya'da bardakçıya varmış. Bardakçı'da gökten düşme bir cennet parçası gibi küçücük ve berrak bir göl varmış. Oranın da tek peri kızının işi gücü, gölün çırılçıplak sularında çırpınıp cümbüş etmek, boyunca uzun saçlarını şimşir taraktan geçirmek, türküsünü mavi melteme salıverirken göl kenarında can kokulu çiçekler toplamakmış. Peri kızının kendi güzelliğine hayran kalıp gülüşünü güneşli yamaçta çınlatmak için gölün cam yüzünden başka aynası yokmuş. Günün birinde Hermafroditos göl kıyısında görünmüş. peri kızı Salmakis, körpe delikanlıya deli gibi tutulmuş. Ona, sen tanrı mısın bilmem. Anan seni doğurmakla, süt ninen seni emzirmekle, kız kardeşin seni kardeşi görmekle hesaptan öte mutlu olmuşlardır. Ama gelin olarak sana varan kız hepsinden de kat kat daha mutlu olmuştur. Bir geline varmış bulunuyorsan, gel sana kavuşuşum çalınma bir zevk olsun. Çalınma olmakla daha da tatlı olur, demiş. Delikanlı peri kızını, git oradan, diye öte dürtmüş. Kız içi acıyla burkularak çekilip bir çalının ardına gizlenmiş. Kendini ıssız yerde yapayalnız bilen genç, üst başını göl kenarında çözüp yere bıraktıktan sonra tepeden tırnağa çıplak olarak göle dalmış, onun apak gövdesini gören kız da giysilerini paralarcasına çıkarınca, yalın kılıç gibi çıplak ve ayaklarıyla genci sarıp acıtıcasına kavramış. Peri kızı tanrılara, size yalvarırım, ikimizi birbirimize kavuşturun, diye dua etmiş. Duası kabul olarak kızla erkeğin iki gövdesini bir tek gövdede birleştirmişler. Öyle ki o gövde ne dişi ne erkek. Ama hem dişi hem de erkekmiş. Batıda hünsa, erse anlamına gelen hermafrodit sözü işte bu bardakçıdandır. Bardakçıda üç yanı bir dağ amfiteyatrosuyla çevrili bir düzlük vardır. Bir tarafı deniz kenarıdır ve orada bir su akar. Söylencenin, efsanenin, gölü düzlükte olamazdı. Olsa olsa şehir yönündeki dağın denize inen eteğinde olacaktı. Onun yerini keşfettiğimi ileri sürebilirim. Çünkü bardakçıda tepenin birinde biri Hermes'in, öteki Afrodit'in iki tapınağı yan yana yükseliyordu. Bu iki tapınağın adlarının birleştirilmesinden Hermafrodit sözü ve adı, bir de Salmakis efsanesi uydurulmuştur. O iki tapınak olsa olsa Bardakçı'da Kaplankaya denilen yüksek tepenin üzerinde olabilirdi. O tepenin denize inen yamacında denize yakın koca dikili taşlara, anıtlara, dolmenlere benzeyen dev kayalar dikilir. Bu dik duran dorukların arasında yer yer yeşil kadife gibi çimen parçaları güverir. Denize varınca dik kayalar arasında, kimisinin kıyısı kumsal, kimisinin cilalı taş, berrak doğal havuzlar vardır. Taşlar bu havuzların ötesinde, berisinde kemerler ve köprüler oluştururlar. Taşların altından deniz girer ve irili ufaklı 5-6 havuzu dolaşır. Havuzların deniz tarafından sivri uçlu ve mantar başlı kayalar denizden yükselir. Salmakis Gölü olsa olsa o havuzlardadır. İşte limandan karidesler topladıktan sonra limanın eğmecini, kavisini dolanır, Kaplankaya'nın kara tarafından yürüyerek Bardakçı'daki havuzlara ve deniz kıyısına varırdım. Ben oraya ulaşıncaya kadar şafağın sökmesine az zaman kalırdı. Ne şafak, ne gün, hey! İşte o havuzlara kanatları renk renk balıklar gelirdi. Cam gibi suya balık kamışını ucundaki yemi bandırırdım. Balıkların bir cümbüşünü seyredeydiniz. Sanki 10-12 yaşındaydım. Orada elde balık kamışı, bütün günü başı açık geçirirdim. Gönlüm bütün acılardan soyunurdu. Bir havuzdan ötekine geçerdim. Deniz kıyısında dimdik duran dorukların arasına varırdım. Ayak ucumda deniz, kaynayarak yanan bir zümrüt, sonra mavi, sonra menekşe, ne var ki üzerine tuzla buz edilmiş milyonlarca ayna parçaları yağmış, alev alev yanıyor, çakıyor, çakıntıdan göz alıyor. Uzakta, harıl harıl güneş ışığının mavi denizden kaldırdığı titreyici buğunun ötesinde Krio burnu, yani Kridos hayal meyal görünüyor. Bana alarga et, gel, gel, diyor. Deniz, değil içimi, parmaklarımı çekiyor, bir bir saçlarımı uçlarından tutup yolacak. Durduğum yerden kopamıyorum ki, 3 yıl çabuk geçer, diyordum. Bodrum'da geçirdiğim ilk 30-40 gün süresince, asıl kendi çevrem sayabileceğim yer, o canım havuzlarla dimdik kayalardı. Sonra anlatacağım gibi bir de kale önü vardı. Odalarda, başka insanların zevkine pek güzel varırım. Ama Bodrum'da dışarıda yaratılış bana yeter bir dosttu. O, Kaplan Kayası gibi dışarılık yerlerde bir başıma kaldığım zamanlar, en az yalnız kaldığım hayat parçalarımdı. Oralarda koşabilirdim, gülebilirdim, hoplayabilirdim. Kurtuluşun korkunç sevinciyle tutturduğum bir havayı günlük güneşlik havaya katabilirdim. Hatta şimşeğe ve kasırgaya bile. Bir takım nükteler ve yumurtlamak girişimiyle paramparça ve berbat edilmiş güzelim sessizliğin öldürülüşünü seyretmektense, gönlün saf sessizliği tam bir güzel konuşmaydı. İnsan ya tam kendinin ya da tam başkasının olmalıdır. Ya konuşmalı ya da tam kaplan kayası sessizliği. İnsanlar yalnızlıktan kaçarlar, insanları sevdikleri ve onlarla birlikte bulunmak isteğiyle değil. Ama yalnızlıkta kendi boşluklarıyla yüz yüze kalırlar da canları sıkılır onun için. Kaplan kayası yerimdi benim, gazino değil. Bir gün kaplan kayası kıyısında dik kayaların önünde duruyordum. 4-5 metre önümden bir kayık geçiyordu. Kürektekiler kan ter içindeydiler. Onların arasında bana misneye olta bağlayan iki giritli denizciyi tanıdım. Onlara merhaba dedim. Korktular, yerlerinden sıçradılar. Kayaların arasında beni fark edememişler, kayaların biri apansızın oynayıp onlara seslendi sanmışlar. Bana selam verdikten sonra gülüşerek birbirlerine, o merakkis, yani meraklı dediler. Birkaç ay adımla değil, meraklı adıyla tanındım. Bir de balık sepeti aldım. Hayıt çalısı, Buddleia variabilis, dallarından kafes gibi göz göz örülme, toparlak ve yassı bir sepetti. Sepetin altına sardalya suyuyla yoğrulmuş ekmek hamuru yapıştırılır. Hem batması hem de dipte oturduğu yerde durması için altına taş konulur. Kayıkla gidip sepeti denize salıvermediğim için büyük bir leğen aldım. Yemli ve taşlı sepeti leğenin üzerine koyar ve leğeni denize iterdim. Denize atlardım leğenin ardı sıra. Denize dalarken sanki bir aynayı şangır şungur kırar ve altına geçerdim. Parıltılı, yeşil bir cennetti. Sonra yüzer, leğeni ite ite açığa götürürdüm. Sepeti leğenden iki elimle kaldırır, onunla birlikte iki kulaca çökerdim. Sepeti dibe bırakınca yüze yüze uzaklaşmak gerekirdi. Dilediğim kadar denizde kaldıktan sonra evin damına çıkardım. Gönderdiğim için kayık sepeti çıkartırdı. Evimin damından sepetin dibinde balıkların kalgıyarak gümüş gümüş çaktıklarını seyretmek hoş oluyordu. Balıkları dağıtırdım. Çünkü ben subaşının lokantasında yemek yiyordum. Kale, Bodrum. Bir merakım da şu içine kapatılacağım anı, sanı, kara ve netameli Bodrum Kalesi'ni gezmekti. Onu gereğince anlatmam için Bodrum tarihini kısaca gözden geçirmem gerek. İlk önceleri şehir, mavi esen delikanlı Meltem Tanrısı Zefiros'un adından Zefiria diye anılırdı. Yani mavinin asıl canı, ciğeri, gönlü olan bir maviliği ilk oraya mal eden ben değilim. İsa'dan 1500 yıl kadar önce Mısır'da Nil Deltası'na denizden saldıran ve Firavunlar tarafından deniz halkı diye anılan denizcilerin arasında Karyalılar başta gelir. Mısır Firavunu Psametikus zamanında Mısır hizmetinde Karyalı denizciler vardı. Orası İsa'dan 1000 şu kadar yıl önce Halikarnassos adını aldı. Assos harfleriyle biten her yer adı gibi bu söz de Helence değil, Anadolu'nun unutulmuş bir diline aittir. Halikarnas'ın ta başlangıçta denizle ilgisi, sikkelerinin üzerinde deniz tanrısı Poseidon'un başı ve üç dişli zıpkınının bulunmasından bellidir. Halikarnas kraliçesi 20-25 yaşındaki Artemisia, kendi filosunun fiilen amirali ve Xerkes'in bağlaşığı, müttefiki olarak İsa'dan 500 yıl önce Salamis Deniz Savaşı'nda bulundu. Yenilen ve batırılan birçok donanmaların arasında donanmasını kurtaran tek amiraldi. Savaştan önce Artemisia, Xerkes'e durumunun kendileri için iyi olmadığını bildirmiş ve o gün için bu durumda savaşa girişilmemesini söylemişti. Ne var ki Xerkes, o tumturaklı kibiriyle şöyle yaparız, böyle yaparız, diye yüksekten atıcı cevaplar verdi. Sonuç belli. Böylece dünyanın ilk ve son kadın amirali Halikarnaslı'dır. Tarih babası Herodot da Halikarnaslı'dır. Herodot'un yazdığına göre savaş sonunda Serkes, "Bugün erkekler kadınlar gibi, kadınlar da erkekler gibi savaştılar," demişti. Bu sözler Artemisia hakkındadır. Artemisia o savaştan sonra filosu ile Rodos adasını zapt etti. Adanın bu ilk zapt edilişidir. Artemisia adı ikinci bir Halikarnas kraliçesi, ölen kocası Mozolos adına dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas mozoleumunu yaptırdı. Büyük İskender şehri sardı, dış duvarları ele geçirdi ama iç duvarları alamadı. Yüzyıllar geçti. Haçlılar Kudüs'e giden deniz yollarını kendi egemenliklerini almak ve Anadolu kıyılarında korsanlık etmek için Rodos adasını genel karargah edindiler. Anadolu kıyılarında ve adalarda büyük kaleler kurdular. Bu arada Rodos Senjan şövalyeleri Halikarnas'ta koca bir kale yaptılar. Kale yan yana hilal şeklindeki limanların tam ortasındaki yarımadanın üstündedir. Kat kat beden duvarlarıyla sırlı kalenin yapılışını şövalyelerin mühendis ve mimarı Shelgelholt anılarında şöyle anlatıyor. Kale duvarları için taş lazım olmuş. Bu sebepten Halikarnas mozoleumunu kırmışlar. Adam yaptığı bu marifeti anlatırken aynen şu sözleri kullanıyor. Alaşağı ettik, kırdık, parçaladık. Şövalyeler şatoyu havari Saint-Pierre adadıkları için adına Petronium dediler. Petronium sözünü Türkçe'de Bodrum'a çevirdiler ki bu ad 1. Zefiriya, 2. Halikarnasos, 3. Petronium. Şehrinin 4. adıdır. Ne yazıktır ki apaydın ve masmavi bir yurt köşesi olan bu yer Bodrum gibi karanlık bir adın kara damgasıyla karara kalmış olsun. Sultan Hamid tahta çıktıktan az sonra kale hapishane olarak kullanılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda kale bombardıman sonucu harap oluyor. Günümüze kadar o viran haliyle kalıyor. Kalenin ilk bombardımanı şöyle olmuş. Gökova Körfezi'nde, Bodrum bu körfezin kuzey ağzındadır. 12 ada dolaylarından geçen İngiliz ve Fransız gemilerini torpilleyen bir Alman denizaltısı varmış. Fransızlar denizaltıya ait akaryakıtın Bodrum Kalesi'nde depo edildiğini sanarak Bodrum'a Duplex kruvazörünü göndermişler. Kruvazör şafakla beraber gelip Bodrum'un önünde demirlemiş. Bütün şehir masum bir çocuk gibi uyuyormuş. Kıyı boyunca deniz, beyaz evlere ve arkadaki dağlara ayna oluyormuş. Kruvazörün topçu komutanının "Bu kadar güzel ve günahsız bir şehri nasıl topa tutacağız?" demiş olması ünlüdür. Kruvazördekiler oradaki bir jandarma çavuşuna 2 saate kadar kaleyi yoklama izni vermediği takdirde zorla yoklayacaklarını bildirmişler. Çavuş da ne halt edeceklerse etmelerini çünkü kendisinin izin vermeyeceğini söylemiş. 2000 nüfuslu küçücük kasabada 10-15 av çiftesi, birkaç şeşhane ve çakmaklı bozması birkaç tüfek, bunlardan da başka düşmanın denize döktüğü mayınlardan çıkarılan dinamitlerle yapılma bombalardan başka silah yoktu. Kruvazör ise 24 santimetrelik modern toplar taşıyordu. Yalnız yaşlılardan ve çocuklardan oluşan şehir halkı öylesine dayandı ki geminin limana gönderilen bütün filikatlarını zapt ve içindekileri tutsak edildiler. Kruvazörün subayları şehirde silah yok diye güvertede dururken birçoğu yaylım ateşiyle öldürüldüler. Kruvazör top ata ata çekilip gitti. Köylerden şehre gelen nineler, "Bunlar da ana kuzusudur, yurtlarından uzak kalmışlardır," diyerek onlara yoğurt, peynir, fukaraların nesi varsa getiriyorlardı. Türkiye zamanında Bodrum, 2 önemli adam yetiştirmiştir. Biri denizler dahisi Turgut Reis, öteki Neyzen Tevfik'tir. Milli Eğitim Bakanlığı kaleyi antika diye saklıyor. Oysa ne sanat ne de tarih bakımından bir değeri vardır. Senjan şövalyeleri çeşitli uluslara mensup oldukları, her ulus da ayrı bir kulede oturduğu için orası ancak Ortaçağ Avrupası'nın çeşitli kule mimarisinin bir müzesi olabilir. kulelerden başka bütün alanlarından yararlanılmalıdır. Ben uyanmakta geç kalınca, yani şafaktan önce Kaplan Kayası'na varamayacağımı anlayınca, karidesleri toplayıp balık kamışıyla kaleye giderdim. Onun yıkılmış, karanlık dehlizlerinin hepsini tanırdım. Yılanlar tarafından ısırılmak ya da akrepler tarafından sokulmaktan korka korka her yerine varırdım. Kayaların üzerine oturur, sigara ve kibriti yanı başıma koyardım. Sağımda limanı görürdüm. Gemisiz liman, çocuksuz, kısır bir anaya benzer. Bodrum limanı kısır sayılmazdı. 50-60 tonluk paraçetalar ve trandillerden tutunuz da bir sürü kemanbaş ve baltabaş kayıklar dalgalarda oynarlar. Bir gün, hiç unutmayacağım, oturduğum kayanın önünden bir trandil geçti. Ne geçişti? Hani yalancı şafak derler ya, ortalıkta onun ağırtısı vardı. Az sonra tan yeri birden kızardı. Güneşin ateş küresi denizden fırladı. Denizi örten buğular tel tel vadilere kıvrıldılar. Gemiyi ilk önce sisler arasında hayal meyal seçebildim. Uçan gabyaları, flokları, trinketleri ve randası sezilmezken bir bilmecenin çözülüşü gibi yavaş yavaş ağarmaya koyuldu. Fakat esen bir sağanak, buğuları kayığın üzerinden büsbütün siliverince bütün gemi tepesinden tırnağa kadar kızıl ışıkla yandı. Yavaş yavaş sallanıyordu. Dalgalara binip inerken direç uçları gök üzerinde bir kavis çiziyordu. Bakışım gemiye bağlandı. Gitgide ışığa çıkan yelkenler güneşe tutulan aynalar gibi çakıyordu. Gemi kıpkızıl ışıldayan bir mücevherdi sanki. Buğunun duvağından tamamıyla aydınlığa sürüşünde göğsümü coşkuyla kabartan bir güzellik vardı. Teknesi parlıyordu, küpeşteleri, bordaları, bütün çarmıkları ve ipleri sanki ateştendi. Yüksek ve mağrur bir gemiydi. Gözümde sanki gemi ölümlü, ömürden daha öte bir hayatla canlıydı. Gemi pırıl pırıl titreye titreye tam önüme geldi. Sanki birdenbire o ana kadar duymadığım bir dilden konuşmak üzereydi bana. Gemiden apansızın bir müzik kopmasını, hatta geminin bir türküye dönmesini ve o türkünün yeni doğan günü ve öteki engini bana anlatmasını bekliyordum. Trandil, çiçek toplaya toplaya yürüyen ve saçları rüzgarda savrulurken, türkü söyleye söyleye eğilip bükülen bir insan gibi ilerliyordu. Eğilip kalktıkça deniz provasına gerdan veriyordu. Beyaz köpükler küpeştilere kabarıp da arkada dümen suyunca sönüyordu. Kayığın yeşil su çekimi şimdi yeşilini gösteriyor, şimdi köpüklerde gizliyordu. O dakikada gönlümün ateşine denk, yaylanabilen bacaklarım olsaydı, kale kayasının ucunda dineldiğim yerden hızımı alarak "beni de al" diye bağırıp yelkenlerin arasına fırlayacaktım. İçimde bir gidiş arzusu harladı. Ne çare ki gemi, bulut yelkenleriyle tuğlanmış, ufuktan öte geçti. Bense kayaya bağlı kaldım. Bir an için kale, hapishane oldu gene benim için. Eşim, bir iki ay sonra oğlum Sina ile İstanbul'dan geldi. Sina 1 yaşındaydı. Hasta oldu, birkaç ay uğraştıktan sonra onu iyi ettik. Sokaktaki çınar ağacıyla gölgelenen, evin üst kat balkonunda oynardı. O sıralarda İsmet Paşa'nın bir yatla Bodrum'a uğrayacağı bildirildi. Halk Partisi merkezi olarak seçilen bir kıyı evinde kabul edilecekti. Bodrum Halk Partisi Başkanı bir hoş geldiniz nutku söyleyecekti. Nutku yazdım ve başkanı ezberlettim. Su gibi okuyordu rahmetli. Çünkü 10 yıl önce öldü. İyice hatırlamıyorum ama söylev şöyle bir cümleyle başlıyordu. Kargaların bir leşin üzerine toplandıkları gibi düşman da Anadolu üzerine çullanmıştı. Tamamen böyle değil ama ilk sözü kargalardı. İsmet Paşa karaya ayak basınca başkan nutku okumaya başladı ama nutku tutuldu mu ne? Çünkü hıçkırığı tutmuş gibi belki 20 kere kargalar, kargalar diye tekrar etti. Ben ta arkadaydım fakat adamın nutukta ilerlemesi için koşup ardına bir tekme atasım geldi. Neyse, kargalardan sonraki sözleri önümdekine fısıldadım. O da önündekine fısıldadı. Bu arada İsmet Paşa herhalde işin farkına vardı ki gülümsüyordu. Kargalardan sonraki söz başkanın kulağına varınca adamcağız öyle bir hızla boşanıp nutku bitirdi ki nutuk böyle mitralyözcesine fırlayışla gerçekten bitirilirdi. Böyle formel söylevler resmilikten upuzak kalan o özgür aydınlığa hiç uymuyordu. Ulu Çınar, Musa'nın sevgisi. Belediye meydanındaki Ulu Çınar'dan söz etmiştim. Ağaçtan çok, kat kat ormana benzeyen çınar, Ağustos böceklerinin toplantı yeriydi. Ben diyeyim 1 milyar, siz deyiniz 2 milyar. Bir ötmeye başladılar mıydı, gök gürültüsünü andıran kümeli gıcırdamalardan, ağaç altında yan yana kahve içenler, birbirlerinin kulaklarına gırtlaklarını patlatırcasına bağırsalar da seslerini duyuramazlardı. İşte meydanı çevreleyen kahvehanedekiler bu gürültüden rahatsız oluyorlardı. Ağustos böceklerini susturmanın olanağı yoktu. Derken sivri aklının biri çıktı ve böcekleri susturma çaresini buldu. Rumlar mübadele sonucu Bodrum'dan ayrılınca kilisenin çanağı hiçbir işte kullanılmaz oluşmuş. Adamın biri çanı çınarın bir dalına astı. Böcekler aşka gelince çanı çalıyorlar, böcekler de susuyordu. Gel gelelim böceklerin güldür güldür ötmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Hatta yazı yazacağım zaman o çınar altı kahvelerinden birine giderdim. Her atasözü ya da tekerleme mutlak bir gerçeği anlatmaz. La Fontaine, Ağustos böceğiyle karınca masalında Ağustos böceğine haksızlık etmiştir. Masala göre Ağustos böceği bütün yaz türkü söyler ya da saz zımbırdatır, kış gelince de ekmeksiz kalır. Karıncaysa sıcak evinde, ocak başında keyif sürmektedir. Kilerinde çuval çuval buğday, nohut, teneke teneke yağlar istif edilmiştir. Hiç yarını düşünmeden, her dakikanın zevkine varmaya çalışan başıboş, artist ruhlu insanı, yani Ağustos böceği, ihtiyatlı ve dizel motoru gibi hesaplı, kafalı adamı, yani karınca, temsil eden ve sözüm ona insanlara eğitici örnek veren bu masalda uçarı ve artist ruhlu insan yerini tutan, ihtiyatsız, zevkine düşkün Ağustos böceğinin gerçek hayatı bambaşkadır ve pek acıklıdır. Ağustos böceği, yaza doğru yumurtadan bir kurt olarak çıkar, sonra kanatlı bir böcek olur. Gebe kalan dişi böcek tohumla dolu yumurtalarını ısıtmak zorundadır. Güneşli bir dala kancalı ayaklarını takarak sımsıkı yapışır. Ağustos böceği kuş gibi ötmez. Sırtında bir sürü halkalar vardır, onları akıldan öte bir zevk ve vahşi bir inatla sürter durur. Vınk vınk edişi hayatın nabız atışıdır. Bu sürtüş sonucu olağanüstü bir sıcaklık olur ve annenin hemen hemen yanması pahasına yumurtalıktaki tohumlar olgunlaşır. Derken günler kısalır, havalar soğur, işte o zaman karnı çatlamış, ipince zar kabuğu halinde kalmış bir böcek kabuğu görürsünüz. Ağaca takıla kalmıştır. Kış rüzgarları o ince kabuğu, yüreklerin acıyla cız etmesi gibi yoksul ve acıklı öttürür. Kış gelince, güneşli dünyadan göçüp gitmiş olan Ağustos böceği ortada yoktur ki namerde muhtaç olarak karıncaya avuç açıp dilensin. Ağustos böceği, sözüm ona uçarı adamın hayatı, bir ahlak kuralı değildir. Korkunç, insafsız, acı bir yaratma olayını temsil eder. Zavallı Ağustos böceği, yaratmak için kendini feda eder. Ağustos böcekleri gürlemeselerdi, hatırım kalırdı. Deli Mahmut denilen bir meczup vardı ara sıra, veresiye veren kaltak diye bağırırdı. Herkes gülerdi. Alaca bulaca giyilmiş yakışıklı bir kız vardı, kendisine yutkunup imrenen delikanlılara, parasını sonra verirsin dermiş. Deli Mahmut o sözlerle ona böyle sataşırdı. Oradaki çınaraltı aleminin bunlar Bodrum'a ait özellikleri olduğu için buraya kaydettim. Burada gazino sözünü sembolik olarak kullanarak, o Ağustos böceklerinin gürül gürül edişini gazinodaki gürültülere tercih ederdim. Bomba gecesi öten ocak böceği can ciğer dostum oldu. Onun da ötüşü Ağustos böceğindeki gibi ötüş değil, hayatı yaratmak için kendisini instinktif bir özveriyle feda etmektir. Bu böceği İstanbul bilmez. Değil yalnız yazın, asıl kış geceleri sabaha kadar öter. Öter diyorum ama daha önce anlattığım gibi ötmek değildir o. Bütün sadeliğiyle yaratmaktır. Yalnız Ocak böceğinin ötüşü Ağustos böceğininki gibi monoton bir şekilde değildir. Monoton deyince bu değişli bir hor görme yoktur. Örneğin bir puhu kuşunun direk gibi tek notayla dimdik çağrışı bülbülün ötüşü kadar ahenklidir. Ocak böceğinin sürekli cık cıkının yarattığı canlı sessizlik içinde yazı yazar ya da minyatürlerin gece ışığında fark edilebilecek renklerini koyardım. Ocak böceğine durup dinlenmeyi yasak eden bir hayat ifriti vardı muhakkak. Zavallı hayvancık kim bilir hangi zevk ve kuvvet kaynağından sarhoş oluyordu. Onun çıldırışı hayatın ta kendisiydi, hayat ki onun korkunç bir inatla bütün gece ötmeye ve yine ötmeye zorluyordu. Niçin öttüğünü bilmiyordu. Sanki sanatçı niçin resim yaptığını, fen adamı niçin keşif ve icat ettiğini bilir mi? Ocak böceği inatçı bir çılgınlıkla benim bilgi sonucu kuşkularımı yadsıyıp, inkar edip dağıtıyordu. Çıldırışında benim akıllılığımdan kat kat daha akıllıydı. Ara sıra yazımda duraklıyor, ona dönüyordum ve ölüme karşı kendisince savaşa hayatın bu koca askerine bir merhaba sallıyordum. Bodrum'da bir de Musa adlı bir delikanlı vardı. Ona zeytinci derlerdi. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın bir memuruydu. Candan bir çocuktu. Her derdini kendi gönlüne açıyormuş gibi bana açar, her sevincini paylaşmamı isterdi. Adam karısıyla bir türlü geçinemiyordu. Onun ya da kadının bir kabahati mi vardı? Hayır. Birbirlerine hiç olmazsa derin saygıları vardı. Gel gelelim ikisinin de ahlakı güzel olmasına rağmen artı ve eksi kontaklar oluyor ve şimşekler çakıyordu. Bana bir gün anlattı. Dün gece yine bir çatışma oldu. Refika acı acı bağırıyordu. Fukarayız, bir şiltemiz var. Onun siniri tutunca benim ayrı yatmam gerekir. Deniz kıyısından bir koca taş alıp yukarıya çıkardım. Onu yastık, odanın kuru tahta tabanını da şilte edindim. Aşağıda sokaktan sarhoşlar geçiyordu. Refika'yı türkü söylüyor sanmışlar, iri ve bozuk sesleriyle zeytinci keyfinde sabaha kadar eğleniyor maşallah diyorlar ve kalın kalın gülüyorlardı. Neyse, karı koca ayrılmaya karar verdiler. Bir gün Musa sevinç içinde koşa koşa geldi bana. Evleneceğim kadını bugün seçtim. Bir kız var, eve su getiriyor. Biliyor musun nasıl? Tellenen ve süzülen bir duman gibi. Süzülen dumanın ucuna iki kara göz koy, omuzuna da upuzun bir testi. Avluya girince sokağın çamurunu içeri getirmemek için nalınlarını kapı eşiğinde çıkarıyor. Çeşmede ıslanmış olan çıplak ayaklarıyla avlunun kayrak taşlarının üzerinde yürüyor. Upuzun, ipince ayaklar. O çıkar çıkmaz ayağının ıslak izinden ayak ölçüsünü aldım. İskarpin yaptıracağım. Sen beni tanıyorsun ya, anneşi şu azmak başı mandarin bahçesinin sahibi olan kadın. Sen kadını tanıyorsun. Ondan kızı iste. Ama isteyenin ben olduğumu söyleme. Buraya gelen bir arkadaşının kızı görüp istediğini ama görevle birkaç ay için vazifeyle bir yere gittiğini söyle, dedi. Ben ona alabileceği zengin kızlar bulunduğunu, böyle on parasız bir fukarayı ne edeceğini söyledim. Dinlemedi, harıl harıl seviyordu. Neyse uzatmayalım, kızın anasına söyledim. Anası genç hakkında birçok sorular sorup cevaplar aldıktan sonra kızı Musa'ya vermeye razı oldu. Musa bana bir altın yüzük verdi. Kızına vermesi için kaynanasına verdim. Musa, kızın bahçesinin yanında bir ev kiralamıştı. Evin penceresinden bahçesinin dört köşe havuzunu, havuzun yanında da su dolabını görüyordu. Musa bir gün yine koşarak geldi, gözleri hem şaşkınlık hem de hayranlıkla parlıyordu. Bana, sen de görmüşsündür, dün gece tam ay vardı, pencereye oturdum. Su dolabı dönüyordu ama onu döndüren beygir değil nişanlımdı. Bu sabah anladım. Fukaraların bir beygir alacak paraları yok. Dolabı geceleyin konu komşu görmesinler diye. Benim nişanlım döndürüyor. Bir an için pencereden atılarak dolabı onunla birlikte döndüresim geldi. Ne tuhaf dünya. Fukaralıktan utanılıyor. Bunların hiç utanacakları bir şeyleri yok. Bir görenek dolayısıyla fukaralıklarından utanıyorlar. Fakat utanacakları her şey varken hiçbirinden utanmayıp yalnız fukaralıktan utananlara ne demeli? Bu tuhaf nişan töreninden 10 gün sonra Musa bana yeni evime boyuna zerzivat ve yemiş taşırdı. Marullar, yeşil biberler, maydanoz, elma, armut, mandalin, limon, portakal habire taşıyıp duruyordu. Ona, "Yahu yeter, ben burada manav dükkanı açacak değilim," dedim. Bütün bu yeşillikler bolluğunun nedenini bir süre sonra öğrendim. Meğer Musa hem nişanlısını görmek hem de satın aldığı yemişler ve şu buyla onlara bir dolap beygiri aldırtmak için bahçede ne varsa gider gider satın alırmış. Musa zengin değildi, son meteline kadar harcardı. Tuhaf bir çocuktu o. Bir gün Musa'ya sokakta rast geldim. Ceketinin göğsündeki mendil cebi yağlı boya fırçalarıyla doluydu. Yan cepleri de boya tüpleriyle şişmişti. Ona, "Hayrola bu fırçalar boyalar ne?" diye sordum. Bana, "Vapur resmi yapmaya gidiyorum," dedi. "Ne vapuru?" "Burada deniz işletme acenteliği var ya, işte acente vapur resmi meraklısı. Acenteliğin duvarını, deniz işletmesinin ne kadar gemisi varsa her birinin birer metre uzunluğundaki tuvallere resimlerini istiyor. Pazarlığını yapmadık ama hakkımı vereceğe benziyor. Amacım bir beygir alıp bizim nişanlıyı dolaptan kurtarmak." Aradan 4 gün mü 5 gün mü geçti, onu yine yola gördüm, düşünceliydi. Nedenini sordum. "A birader, şu gökte şu denizi görüyor musun? Eh, bunlara mavi boya mı dayanır? 3. vapur resminde mavilerin hepsi de bitti. Ne kobalt mavisi, ne ultramarin, ne surelum mavisi kaldı. O vapur resimlerinde yalnız deniz ve gökte serbestim. Vapurlara gelince acente vapurlar fotoğraflarında nasılsalar öyle istiyor. İpler birer birer çizilecek, bacalar da deniz işletmesinin arması iyice belirtilecek. Mavi kalmadığı için öteki vapurların denizini de göğünü de kapalı olarak yapacağım. Burada elini ta Knidos ufkuna uzutacakmış gibi denize doğru fırlatarak, "Bak şu denize, yazık oldu," dedi, döndü yürüdü. Tuhaf adamdı şu Musa vesselam. Benimle Kaplankaya'ya, bir de kale önüne balık avlamaya gelirdi. Yan yana otururduk, kimi sefer o konuşur ben dinlerdim, kimi sefer ben konuşurdum o dinlerdi. Saatlerce susardık, bazen sanki birbirimizin düşüncesini dinlerdik. Onunla birlikteyken yanımda kimse yokmuş gibi olurdu. Bazen, acaba ben o muyum, yoksa o ben mi diye düşünürdüm. Yine bir gün, sevinçten etekleri zil çala çala geldi. "Biliyor musun bugün ne oldu? Nişanlımla tanıştık," dedi. Ben, "Nasıl olur, onu zaten biliyordun ya," dedim. "Ben biliyordum ama o bilmiyordu. Şimdi biliyor," anlattı Musa. Şu bu almak üzere bahçeye sık sık gelip çıktığı için kızla senli benli konuşmaya koyulmuşlarmış. O sabah yine bahçeye gitmiş. Bahçede çevresi sütunlu büyük 4 köşe havuz varmış. Sütunların üzerinde de üzüm asması çardağı, havuzun suyunu gölgelemek için. Musa ile kız, Musa'nın aldığı marulları yıkamak üzere havuzun kıyısına yan yana oturmuşlar. Şundan bundan konuşurken Musa kızın elindeki nişan yüzüğünü göstererek, "Nişanlı ne zaman gelecek?" demiş. "Bilmiyorum ama dün annem komşuya bir aya kadar geleceğini söylüyordu bahçeden. Ben odadaydım, işittim." "Nişanlı nasıl bir adam?" "Bilmiyorum ki, annem vermiş beni." "Ya topal, kör bir şeyse?" "Yok canım, annem beni vermezdi. Hem ben varmam ki köre." "Annen hiç söylemedi mi sana, şöyledir, böyledir diye?" "Yo, galiba annem de nasıl olduğunu pek bilmiyor. Cevat Beygiller hiç de kusuru yok demişler anneme." "Peki sen nasıl olmasını isterdin?" Musa'nın anlattığına göre ikisinin de belden üst tarafları havuzun suyuna yansıyormuş. Ama Musa havuza doğru eğilmiş bulunuyor, kızın yüzünü havuzda görüyormuş. Kız yukarıya baktığı için havuzdaki aksini göremiyormuş. Musa bunu sorunca kız yüzünü ona döndürmüş. Musa havuzdan görmüş. Kız görüldüğünü farkında değilmiş. Kızdan cevap alamayınca Musa yine, "Yahu nişanın şöyle ya da böyle olduğunu istersin değil mi? Söz gelimi gümrük ambar memuru Hüseyin Bey var. Ya da telgrafçı Süleyman Bey." Kız, "Yok, onlar gibi istemem. Gönlüm ısınmaz onlara." demiş. Kimin gibi olsun istersin?" Yine cevap yok. "Bak, şehirde kaç kişi var. Hangisi gibi olmasını isterdin?" "Sana benzese iyi," demiş kız. Musa da nişanlısının kendisi olduğunu söylemiş. Kız kıpkırmızı kesilmiş ve sıçrayıp kaçmış ceylan gibi. Orfoz avı, domates çardağı. Musa gemi resimlerini bitirince, acaba acente ne kadar verecek diye, yüreği pat pat çarpa çarpa acenteliğe gitmiş. Adam 7 resme 2,5 liradan 17,5 lira vermiş. 17,5 liraya dolap beygiri alamadığı için Musa sağlam bir dolap eşeği almış. Onlar evlendikten sonra bir kere evlerine gittim. Kadın şalvarla ve çıplak ayakla içeri dışarı koşuşuyordu. Ocakta çömelerek kahve pişirip getirdi. Hava sıcaktı. Ocağın ateşi yüzüne vurmuştu. Yüzü kıpkırmızı olmuş, terliyordu. Birkaç yıl sonra Musa'ya İstanbul'da rast geldim. Karısı yanındaydı, pek uygun bir giysi giymiş, hele şapkasını başına öyle yakıştırmıştı ki. Aradan bir yıl geçince artık ben adam akıllı Halikarnaslı olmuştum. Ben oraya gittiğim zaman birbiriyle karşılaşan Bodrumlular pek selamlaşmayı beceremiyorlardı. Yumruk kadar bir lokmayı yutmaya çalışıyorlarmış gibi birbirinin yüzüne yutkunup dururlardı. Eninde sonunda pek zoraki bir görev görülüyormuş gibi candanlığın hızından büsbütün yoksun bir şeyler homurdalanıyordu. Eskiden beri selam olarak merhaba demek adetti ya, herkes de bu sözü adet yerini bulsun diye kullanılıyordu. Artık bu sözde has madenin yere çarpılınca çil çınlayışı değil kalk paranın korf takırtısı vardı. Ne var ki bu söze zafer hızı katıldı. Selam sözü insanoğlu gönlünün derinden tan yerinin aydını gibi sevinçli gelmeye koyuldu. Artık şehrin her yerinden neşeyle şimşek gibi çakıyordu merhabalar. Hatta bu merhaba selamı dolayısıyla bir kayık karaya oturdu. Bir gün Hovar'da, kaptanın lakabı buydu, kendisi bu anlatacağım olaydan 10 yıl kadar sonra kayığı ile denizde kayboldu. Ne kayığının parçası ne de kendinin gövdesi bulundu. Tam bir kayboluştu onunkisi. Seferden dönüyordu. Asıl limanın bir tarafında kale, bir tarafında da ufak bir yarımada üzerinde Tepecik Camisi vardır. Ara yerdeki kavis ince kumsaldır. Kumsalın üzerinde yer yer, önce söz ettiğim, çardak altı kahveleri vardı. Hovardanın dümenine kumsalın bükümünce bir iz dolandırıyordu. Hovardayı çardak altı kahvelerinden görenler, kumsalın kavisince "Merhaba Hovarda!" diye selamla gürlediler. Hovarda da candan merhabalar bağırırken el kol sallıyordu. Aşırı sevincinden dümen yekesini kendi halinde bıraktı. Mavilerin koynundan fırlayan bir sarnak yelkenlerin içine atlayınca gemi tam hızla Ors'a alabanda etti. Kayık çardak altı kahvelerinden birine, kumsalın üzerine kayıp çıktı. Teknenin hemen hemen üçte biri sudan çıktı. Çardağa çatan armanın armura ve stanco ipleri kopunca yelken kurtuldu, uçtu, Tepecik Camisi'nin kısacık minaresine takıldı. Güldür güldür yapraklanırken kıyı boyunca kopan gülüşlere ve merhabalara kendi harlayışını kattı. Artık balık takımlarını kendim yapıyordum. Balıkçılar 15-20 kiloluk koca orfoz balıkları satarlardı. Ne renkli, ne heybetli şeylerdi onlar. Yumurta boyunda oval gözlerine bakardım da onlarda derin denizlerin sırrını görür gibi olurdum. Ne de kocaman kanatları ve yeleleri vardı. Rüyama girerlerdi. Demirciden onlara göre oltalar dövdürürdüm. Neredeyse kasap çengelleri kadardı onlar. Salmak isteği ve kale önünde orfoz bulunmazdı. Ama eski Halikarnas dalga kıranının 5-6 kulaçtaki yıkıntılarının mağaralarında babacan orfozların bulunduğu söylenirdi. Yolundan sapan kimi orfozun avladığım yere uğrayacağını umardım. Gazinodan ve iş saatinden sonra orada toplananlardan söz etmiştim. Yatsı namazını kıldıktan sonra oraya çoğu bastonlu, değnekli, yaşlı 20-30 kişi toplanırdı. Kim bilir kaç seneden beri yatsı namazından sonra gazinoya gidip birer kahve içmek gelenekleriydi. Birbirlerine söyledikleri sözler ortalıkta cansız ve kansız şöyle bir süründükten sonra değneklerini takırdatarak kambur kambur evlerine çekilirlerdi. İhtiyarlardan birinin ötekine söylediği sözler hala hatırımda. Ah, bu domatizma, romatizma demek istiyordu. Bir türlü durmuyor. Ilıcı'ya git dediler, gittim, olmadı. İstanköy'ü sıcak çamurlara bat dediler, battım, yine olmadı. Suya gömüldüm, çamura gömüldüm, artık mezara gömülmek kaldı, diyordu. Bir gece 10-15 orfos takımıyla gazinoya daldım. Merhaba, dedim hepsine. Sonra deryalar balık doluyken niye orada uyuklayıp durduklarımı söyledikten sonra öylesine ateşli konuşmuşum ki gazinoda bir oksijen bombasının patlaması gibi bir şeyler oldu. Hepsi de oturdukları yerlerden dikildiler. Her birinin eline bir orfos takımı ya da başka oltalar ve ipler verdim. Güçlü kuvvetli adımlarla kalenin seddine yan tarafına gittik. 20-30 metre yüksekliğindeki duvara sıralandık. Attık oltaları kapkara sulara. Ne yıldız kalabalığıydı o gece. Yıldızlar takla mı atıyorlardı ne? Bütün gece gökyüzü zangır zangır hareket halindeydi. Kalabalık gümüş balıklarıyla kefal yavrularına, küçük bir avcı balık saldırınca gümüşlerle kefaller sürü halinde denizden sıçrarlar. O zaman insana denizde alamet bir balığın oynadığı etkisini veren bir fısıltıyla birlikte bir de yakamoz kıyameti kopar. İşte o zaman duvarda sıralananlar, aman dikkat, pek büyüğü uğradı diye heyecanlanıyorlardı. Şafak söküyordu artık. Birkaç küçük balık tutuldu.